Ayrım 47.
Önleyici önlemler, yolsuzluk sorununa ortam hazırlayan girdilerin, nedenlerin en alt düzeye indirilmesiyle ilgilidir. Akılcılık, sivrisineklere sövmeyi değil, bataklıkları kurutmayı gerektirir. Devlet, büyük işveren ve alıcı olmaktan çıkarılmalıdır. Bürokratik karmaşıklık sona ermelidir. Devlet böylece hantallık ve yetmezlikten kurtulacaktır. Delik deşik elbise bir süre giyilir ama sürgüt giyilemez. Devlet yeniden yapılandırılmalıdır. Devlet müdahale eden değil, ölçütler getiren, kurallar koyan, denetleyen örgüt olmalıdır. Bürokratik yapı esnekleşmeli, kolaylaştırıcı olmalı, bürokrat ile politikacının ekonomik yönetimde etkisi azaltılmalıdır. Çağ değişimi yaşıyoruz. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiyor insanlık. Tarım uygarlığından sanayi uygarlığına geçişe oranla daha derin, köklü bir dönüşümdür bu. Uyum sancıları elbette olacak. Bir ayağımız tarım toplumunda, orta çağda, bir ayağımız bilgi çağında. Bunları eşanlı yaşamak durumundayız. Bireyi hiçleştiren merkeziyetçi devlet, bezgin, yorgun, yılgın bürokrasi, kirlenmiş siyasal yapı çözüm değildir. Bunlar kirliliği birlikte üretiyorlar. Çevreme bakıyorum. Bu Türkiye'ye kimse razı değil. Öyleyse bu yapıyı aşmalıyız. Devlet insanların daha iyi ve daha özgür yaşamaları için gerektiği kadar var olmalıdır. Kutsal ve mutlak değerli bir kurum diye algılanmamalı, yerinden yönetim ve iktidar olgusu yaygınlaştırılmalı, politika bir rant dağılım aracı, arpalık merkezi olmaktan mutlaka çıkarılmalıdır. Yönetim demokratikleşmeli ve devlet saydamlaşmalıdır. Devletin gizliliği, örtülülüğü, Osmanlı'daki gibi rüşveti sadece özendirir. Devletin olduğu yerde rüşvet var ve de devletten vazgeçilemiyorsa bu saydamlık gerçekleştirilmelidir. Tanzimattan sonra devlet memurları rüşvet almayacaklarına ilişkin olarak Kur'an'a el basıp and içtiler. Ama yine rüşvet alındı. Neden? Çünkü rejim kapalıydı. Kol kırılır yen içinde anlayışı, yaranın üstünü örtmek, gizlemektir, yanlıştır. Böyle bir kol kangren olmaya adaydır. Bu nedenle hukuk devleti, yani her dokunduğu şeyi hukuka dönüştüren devlet, bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmelidir. Yasaların özü hakkında adlı yapıtının 3. kitap, 3. bölümünde 3 yönetim biçiminin dayandığı ilkeleri inceler Montesquieu. Demokrasinin ilkesi ona göre erdemdir. Yazar bunu uzun uzun irdeledikten sonra şöyle sürdürür. Erdem tükendiği anda tutkular, büyük hevesler yüreklere yerleşir. Herkeste cimrilik, pintilik başlar. İsteklerin konuları değişir. Her şey ters yüz edilir. Vurgulardan sonra eskiden kişilerin malı devlet hazinesi iken şimdi devlet hazinesi kişilerin mal varlığı olur. Cumhuriyet artık bir yağma düzenidir. Cumhuriyetin gücü yalnızca birkaç yurttaşın gücüdür diye ekler Montesquieu. Atina'nın İranlılara yenilgisini inceler ve sözü Anibal'a getirir. Anibal'ın yargıçların cumhuriyeti yağmalamalarına karşı savaşına değinir. Kalınca köklü çözüm hukuka bağlı devlettedir. Daha az devlet daha çok hukuk formülü gerçekleştiğinde inancıma göre birçok olumsuzluklar gibi yolsuzluklar da azalacaktır. Bilgi aktarma ve iş yapmadaki gizliliğe, yetersizliğe son verilmelidir. Yazılı hukuk gözden geçirilmelidir. Yolsuzluklara altyapılılık eden karmaşık bir mevzuat nerede varsa orada yığınakta hata var demektir. Savaş kazanılamaz. İlk akla gelenler şunlardır. 2886 sayılı ihale yasasındaki bürokratik gizlilikler en alt düzeye inmeli. Yasanın kapsamı daraltılmalı. Kalitesizliğe yol açan çılgınca indirimler önlenmeli. DSİ, KİT, belediye gibi büyükleri de içine almalı. Küçükleri dışlamalı. Özelliği olan inşaat ve benzeri gibi kötüye kullanımlara açık tanımlardan vazgeçilmelidir. Maliye ve vergi hukuku gözden geçirilmeli. Yasa enflasyonu giderilmelidir. Maliyesiz hazine, hazinesiz maliyeden vazgeçilmelidir. Bütçe birliği ilkesi getirilmelidir. Büyük bütçe anlayışı dışlanmalıdır. Vakıf, özel hesap açma, dernek kurarak gelir sağlama yolları kapatılmalıdır. Genel muhasebe yasası örselenmemeli, hiçbir bakan ya da yetkili ita amiri kendisine bütçeyle verilen ödenek dışında harcama yapamamalı, bu ödeneği özel kaynakla artıramamalıdır. Ayrıca kamu hizmeti için bağış ve benzeri bütçeye gelir gibi denetim dışı ayrık yöntemlerden vazgeçilmelidir. partilere, devlet kuruluşlarına, kişilere bağış armağan yapılmamalıdır. İdare ile ilgili işlerde mevzuat dağınıklığı giderilmelidir. Ödemeler ve işler sağlam ve açık kurallara bağlanmalı, yoruma elverişli olmamalıdır. Memurun muhakematı kanunu muvakkatı kesinlikle kaldırılmalıdır. Ben bu yasayı neye benzetiyorum biliyor musunuz? Almanların von Münchhausen adında yalancı bir baronları var. Bu yalancı baron kendi saç örgüsüne tırmanarak bataklıktan çıktığını söyler. Bu yasada öyle. Memura suçu işletiyor, sonra da suç ortağına diyor ki, görevliyi denetle ve yolsuzluk bataklığını kurut. Suçluyu adalete teslim et. Uygulamada bu böyle. Oysa böyle bir yasa ve soruşturma sistemi yeni yetme Afrika ülkelerinde bile yok. Çünkü çağ dışı. Anayasanın 129 taksim son madde ve bendiyle getirilen izin sistemi ise çağ gerisi. 1831'de Belçika, 1861'de Bolivya, 1970'de Fransa terk etmiş. Üstelik Belçika 1831 madde 24 ve 1994 madde 31 anayasalarıyla bu sistemin getirilmesini yasaklamış. Biz ise bu yasaktan 151 yıl sonra onu anayasal kural yapmışız. Çağın gerisinde kalmaktır bu. İşler yerel yönetimlere kaydırılmalı ve yönetim kolaylaştırılmalıdır. Politik ve hukuksal denetim çarkları iyi kurulmalı ve işletilmelidir. Milletvekili dokunulmazlığının çerçevesi daraltılmalıdır. Bunun yanı sıra kamu yöneticileriyle politikacılar üzerindeki denetim iyi sağlanmalıdır. Enflasyon son bulmalı, üretime dayalı ekonomi öne alınmalıdır. Tüketim ekonomisi bir ölçüde dışlanmalıdır. Görevliler doyurulmalıdır. Doyurulmazsa devlet de suça katılmış olur. Devlet kapısı tek gelir kapısı olmaktan çıkarılmalıdır. Memur hukuk güvencesine kavuşmalı, yarın kaygısı onu malı götürmeye itmemelidir. Toplumsal değerler yozlaşmaya uğramamalıdır. Sağlam öğrenim esas olmalı, düzen köklü değişime uğramalıdır. Halk yolsuzluğun kendi zararına olduğu konusunda bilinçlendirilmelidir. Yolsuzluk sonucu ödediği verginin kendine hizmet olarak dönmediğini, görevli de devlet adına görev yaptığını bilmeli ve devlet bunun hesabını her zaman sormalıdır. Yurttaş bilmeli ki, rüşvet gibi suçlar sayesinde görev ticareti yapılmakta, kendisi için yapılan görevler yıkıma uğramaktadır. Bal tutan parmağına balı bulaştırmamalı, bulaştırdığında yalamaya kalkmamalıdır. Bunlara uymadığı takdirde kamuoyunun yakasına mutlaka yapışacağını bilmelidir. Caydırıcı önlemlere gelince, ilkin karşılaştırmalı bir hukuk çalışması yapılmalı ve varılacak sonuca uyulmalıdır. Her bilim gibi hukuk bilimi de kumar oynamaz. Her hukuk sisteminde az çok keyfilik vardır. Ustalık bunu en aza indirmekte, deyim yerinde ise hasenatı seyyiatına galip bir sistemi başarmaktır. Hukuk kuralı ve uygulaması tilkiyi kümese girmekten caydırmalıdır. Laurent Cohen Tanuji, mevzuat ve kuralda boşluk olmamalıdır. Mevzuat açısından 3628-19-4-1990 tarihli mal bildiriminde bulunma Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası ve 18-1990 tarih ve 90-748 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan yönetmelik R.G.15-11-1990 elbette iyi bir adımdır ama yetmez. Öte yandan yaptırımların ağır olmasıyla suç önlenemez. Suçların ölüm cezasıyla önleneceği inancı, Grader yönetimidir ve yanlıştır. Piri reisi Hürmüz kuşatmasını İspanyollardan rüşvet aldığı için kaldırdı diye idam etsek bile, her zaman yeni piri reisler çıkacaktır. Caydırıcılık, cezanın ağırlığıyla değil, muhakkaklığıyla sağlanır. Toplumda yapanın yanına kar kaldığı görüşü yerleşmişse, caydırıcı olamazsınız. Rambo kültürü ya da mezbaha mantığıyla suçlar önlenemez. Eski Roma'da da, Çin'de de, İran'da da, Osmanlı'da da ölüm cezası sonuç vermemiştir. Memur tanımı iyi yapılmalıdır. Memur kavramını geniş tutmak, memur kavramı artırıcı neden olduğundan, memurun devlete karşı işlediği suç nedeniyle cezası artar. Bu anlayış devletten yanadır, memur zararlıdır, sonuçta memur siner. Buna karşılık memura karşı sadece yurttaşın işlediği suçla bu kavram genişletilirse, bir ayrıcalıklı topluluk memur korkusu yaratılır. Duyarlılık isteyen bir dengedir bu. Söz gelimi Avrupa Birliği bu konuda çok duyarlı davranmıştır. 12 Aralık 1977 tarih ve 780 sayılı kararında mevduat toplayan bankalar gibi özel hukuk hükümlerine göre yönetilen kuruluşların personelinin de memur gibi cezalandırılmaması istenmiştir ve birlik ülkelerinin uygulamaları da bundan etkilenmiştir. Bağımsız yargı hızlı ve sağlam adalet yolsuzluğun vazgeçilmez düşmanıdır. Rüşvet suçları çok failli suçlardır. Zina gibi gizli işlenir ve her iki fail de suçludur. Kanıtlama güçlüğü vardır. Karanlık sayı çoktur. Bağımsız yargı olmazsa suçlar iyi koşturulamaz. Toplumda güçlülerin yasaları delip geçtiği, güçsüzlerin örümcek ağına takılıp kaldıkları izlenimi doğarsa yolsuzluklarla savaşım olanaksız olur. İşte o zaman birileri çıkar, birinin söylediği şu doğru sözlerle kamuoyunu avutup durur. Bir ülkede namussuzlar en azından namuslular kadar yürekli olmazlarsa o ülke mutlaka batar. Ama öte yandan öbürleri yolcuların çantalarını çalmayı sürdürürler. Esasen hukuk ve devlet her ülkede yürekliler için değil, orta boy insanlar içindir. Zaten yürekliler, kahramanlar o kadar sık çıksalar, onlara sıra dışı kahraman denmez ki. Yargı bağımsızlığı tam olmalı ve yargıya güvenilmelidir. Yargıda yersiz ihbarları iyi değerlendirmeli, buna göre donatılmalıdır. Ben bu konuda yargıya Arşimed'in dünyayı kaldıracak temel desteği işlevini veriyorum. Bu destek sağlamsa kaldıracınızla dünyayı kaldırabilirsiniz. O nedenle bağımsız yargı sağlam ve yeterince hızlı, çok hızlı değil. Adalet için bugünden kolları sıvamalıyız. Bunu biliyorsak niye gecikiyoruz? Geciktirenler yolsuzluğa ortak olma kuşkusu altına girmezler mi? Son sözlerim bu konuda şunlar. Bir ülkede çalanların, soyanların sayısı dürüstlerden çok ya da dürüstler yeterince etkili ve etkin değillerse o ülkede yolsuzluklar olacaktır, artacaktır. Bir ülkede iti kurda kırdıralım diyenlerin sayısı hukuka saygılı olanlardan çok ya da birikler yeterince etkili ve etkin değillerse o ülkede siyasal cinayetler olacaktır, artacaktır. Kimin ve neyin adına olursa olsun, işlenen suçu yurtseverlik ölçütüyle, referansıyla, narsizmiyle haklı olarak gösterenlerin sayısı, suçu yargılamak isteyenlerin sayısından çok ya da bu berikiler yeterince etkili ve etkin değillerse, orada devlet hukukunun üstünlüğüne bağlı değil, suç üreten bir devlet olacaktır. Bir yazarın dediği gibi böyle bir mantık, Adanalardan kalkıp gümüşhanelere giderek din uğruna cennete gitmek için avukatları öldürme mantıksızlığının bir benzeridir. Böyle bir ülkede hukukun hızla hurafeye, hukuk kitaplarının kese kağıdına dönüşmesine hiç şaşmamalıdır. Böyle bir ülkede demokrasi halkın halk için yönetimi değil, halkın halk üzerinde sultasıdır ve artık demokrasi değildir. Çünkü herkes hukuktan bağışıktır. Tanıyı iyi koymalıyız. Türkiye düşünceyi yargılamaktan ama çeteyi yargılayamamaktan çekmektedir. Bundan kurtulmak için yargının soğuk mantıkla, soğuk nesnellikle ortaya koyup önerdiklerine herkes kulak vermelidir. 20. 21. yüzyıllara yakışmayan memurun muhakematı kanunu gibi ilkesiz orman kanunlarıyla devlet yönetilemez, suçlular kovuşturulamaz. Memurlar yönetiminin yerini hukuk yönetimi almalıdır. Suçluların yargılanamadığı bir ülkede, bir toplumda insan hakları bildirileri birer sahte belgedir. Bu belgelerin artık yüklemleri, konuları değil, özneleri olmalıyız. Yolsuzluklarla artçı savaşlar vererek değil, cepheden hukuk savaşı verilerek başa çıkılabilir. Halk saydam hukukun üstünlüğüne bağlı ve demokratik devletini istiyor. Bunu kendisinden çalanlardan hesap sorulmasını istiyor. Halk haklı. Halk susurluklardan hesap sorulmasını, gecikmenin haklı nedenlerini bilmek istiyor. Potansiyel suçluların dizginlenmelerini istiyor. Sırtında giyotinle ortalıkta dolaşan beceriksiz devlet değil. Suçluları mutlaka bulan ve cezalandıran saygın, onurlu devlet istiyor. Halk haklı. Devlet ayaklarının ucuna basarak hukuksal alanı terk ederse orayı çeteler dolduracaktır. Halk devletin bütün gücüyle orada olmasını istiyor. Halk haklı. O yüzden susurluk parantezi kapanmıyor, kapanmayacak. Halk susurluku yalnız yolsuzluk olarak algılamıyor. Onu devleti kurtaracak, demokrasiyi kotaracak bir kaldıraç olarak görüyor. Bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Halk haklı. Bilgisizlikle, densizlikle, hikmeti hükümetlerle ülke yönetilemez. Bunlara dur demek zorundayız. Devlet kendinden menkul reflekslerle herkesi, tedip ve terbiye etmekten vazgeçmeli, hukukun içine çekilmelidir. Son dileklerim de şunlar. Ülkemize ve halkımıza yansız, hukukun üstünlüğüne bağlı devletin yerleştiği, yolsuzlukların bittiği bir yaşam diliyorum. Ve bileşke. Hukukun üstünlüğüne yaslanan demokrasi ve belirleyici sonuçları. Türkiye Günlüğü 1997 sayfa 47-1-8. Bilindiği gibi Osmanlı sonrasının bütün anayasalarında 1921 Anayasası'nın 1, 1924 Anayasası'nın 3, 1961 Anayasası'nın 4, 1982 Anayasası'nın 6. maddelerinde egemenliğin bağımsız ve koşulsuz ulusa, cumhura, halka ait olduğu vurgulanıyor. Demek bu vurgulara göre Türkiye Devleti yönetim biçimi olarak cumhuriyeti benimsemiş. Gerçi 1921 Anayasası'nda ki Kurtuluş Savaşı'nın sürdüğü dönemdir, bu ulusal bir giz olarak saklanmış. Ama bir ülkede egemenlik belli bir insan ya da insan kümesine değil de halka aitse, orada yönetim biçimi cumhuriyet demektir. Nitekim 1921-1961-1982 anayasalarının ilk maddelerinde bu açıklanmıştır. Ne var ki 1961 ve 1982 anayasalarının ikinci maddelerinde ise rejim biçimi açıklanıyor, demokrasi. Cumhuriyetten demokrasiye doğru doğru bir evrimdir bu. Çünkü demokrasiden cumhuriyete doğru bir gelişme, evrim tersine bir gerileme olurdu. Zira her cumhuriyet demokrasi değildir. Tek partili cumhuriyetler böyledir. Her demokrasi de cumhuriyet değildir, İngiltere gibi. Ama en iyisi elbette yönetimin cumhuriyet, rejimin demokrasi olmasıdır. Ne var ki 1961 ve 1982 anayasaları demokratik devlet demekle yetinmemişler, bunun yanı sıra laik, sosyal, hukuk devletinden de söz etmişler. Madde 2. Oysa demokratik bir devlet esasen laik, toplumsal hukukun önceliğini, üstünlüğünü tanımış bir devlet olmak zorundadır. Bu zorunluluk ilişkisi yokmuşçasına demokratik devletin başına getirilen onca niteliğe neden gerek görülmüştür? Acaba kurucu iktidarların kendilerine özgü bir demokrasi anlayışı vardır da o tanımın içinde bu niteliklere yer verilmiyor mu? Eğer böyleyse demokrasinin tanımı herkese göre değişecek demektir ve tehlikededir. Yok eğer amaç demokrasinin bu olmazsa olmaz niteliklerini bir kez daha anımsatmaksa yine tehlikeli. Çünkü en azından kimileri bu niteliklerin yetersiz olduğunu söylerken kimileri gereksiz olduğundan dem vuracak, tartışma rejimin içinde değil üzerinde olacaktır. Söz gelimi ben hukuk devleti l'état de droit kavramına karşı çıkıyor, onu yeterli bulmuyorum. Bu kavram demokrasinin ufkunu daraltmıştır. Doğru kavram hukukun üstünlüğü, the rule of law'dur. Hukuk devleti kavramı kara Avrupalı, özellikle Fransız ve Alman kökenli. Oysa hukukun üstünlüğü, önceliği kavramı Anglo-Sakson kökenli. Dikkat ediniz, hukuk devleti kavramının boy gösterdiği kara Avrupası ülkelerinde, özellikle Fransa'da devlet merkezci bir yönetim vardır. Devlet her yerde hazır ve nazır. Jacobin, aristokratik. Yönetim sıkışınca hikmeti hükümet. La raison d'état kavramına başvuruyor. Hikmeti hükümet hukukun erişemeyeceği kör karanlık bir nokta. Hukukun eriştiği, kamu yararının ise içeriği belirsiz, sürgüt tartışmalı. Hukuk sistemini mistikleştiren bu kavram çoğu kez hukuku politikleştirmiş bir oyunun parçası. Bu ülkelerde hukuku üreten temel güç devlettir. O yüzden hukuk hep devletten yana. Devlet girişimi elde tutarak hukuk aracılığıyla pek çok şeye el atmış. O nedenle kamu yararı, yönetimin takdir hakkı, ağırlıklı bir yönetim düzenleyen devlet, hukuku kendi amaçları doğrultusunda düzenlemiş. Bu nedenle bir kamu hukuku, bir de özel hukuk ayrımı ortaya çıkmış. Toplum ve hukuk devletin vesayetinde ve edilgin, hukukla tarih ve politika yarışıyor. Vesayetçi devletin yukarıdan aşağıya doğru düzenlediği makro anlamda bir toplumsal sözleşme var, anayasa. Amaç Leviathan devleti, hukukun içine çekerek hak ve özgürlükleri güvenceye bağlamak. Bu nedenle başarılı olursa Kant'tan, Rousseau'dan esinlenen hukuk devletini, dolayısıyla demokrasiye de ancak o ölçüde ulaşılabilir. Hukuk devleti küresindeki savaşım, devletin topluma ve bireye müdahalesini azaltma yönünde. Temel amaç az devlet çok hukuk formülünü gerçekleştirmek. Şimdi bir de hukukun üstünlüğünün uç verdiği Anglo-Sakson ülkelerine bakalım. Toplum sözleşmeci, anlaşmacı, kendi kendini düzenliyor, bireyler yarışmacı, girişim gücü devlette değil bireyde, sivil örgütlerde, çok kutuplu kurumlar, kuruluşlar, temel görevleri üstlenmişler, devlet merkezci değil, çoğulcu toplumda kurumsal parçalanma ve iş bölümü geçerli, her şey hukukun hakemliğinde çözülüyor. Toplum kendi hukukunu kendi yaratıyor ve ona uyuyor. Devlet karşısında özerk. Devlet de toplumun yarattığı bu hukuka bağlı. Hukuku toplum ürettiğinden başat güç o. Devlet ikinci planda. Hukuk sistemi gelişmiş, her şeye ve devlete de egemen olduğundan, Kara Avrupa'sındaki devletin yerini pazar, kamusal alanın yerini özel sivil alan almış. Kant ve Rousseau'nun hukuk devleti çabalarına gerek kalmamış. Toplumun temel kuramcıları Hobbes, Locke ve Paine, çok kutuplu çoğulcu toplumun yarattığı hukuk her şeyi kendi değerlerine göre yürütüyor, işletiyor. Hukuka saygı ahlak kuralıyla örtüşmüş. Hukuk yaşanarak, Sokratik yöntemle öğretiliyor. Somut, esnek ve devletten bağımsız. Çünkü devletin ürünü değil. Kara Avrupa'sında hukuk devletin bir lütfu. Anglo-Sakson dünyasında ise herkesin konusu. Kara Avrupa'sında toplum kapalı, katı, kamusal devletçi kurallara bağlı. İktidar tek, oysa Anglo-Sakson ülkelerinde toplum saydam, kuralcı değil, düzenlemeci, sözleşmeci, iktidar parçalı ve çok, pazar ve hukuk toplumun genetik kodları. Toplum devletin vesayetinde değil, devlet toplumun içinde. Hukuk dolayısıyla yargı, adalet devletten bağımsız ve çok güçlü. Sivil toplumun bağrında yeşeren yetkiler paylaşılmış. Anayasa Mahkemesi, Danıştay gibi ayrı bir organa gerek duyulmadan, her derecedeki mahkeme devletin ürettiği bir yasanın, bir tüzüğün, yönetmeliğin anayasaya, yasalara aykırılığını irdeleyebiliyor. İktidar, yurttaş, tüketici, vergi yükümlüsü ve benzeri nitelikler taşıyan birey ve sivil toplumun kurumlaşmış birimlerine dayanıyor. Toplum aşağıdan yukarı doğru yönetildiğinden katı bir kamu ve yönetim hukukuna, hikmeti hükümet gibi kavramlara gerek duyulmamış. İşte böyle bir ortamın ürünüdür hukukun üstünlüğü kavramı. Demokrasinin de ta kendisi, özü. Oysa Kara Avrupa'sında hukukun üstünlüğü değil, deyim yerinde ise üstünlüğün hukuku söz konusu. Bu ise demokrasinin özüne aykırı. Laurent Cohen-Tanucci, bu nedenlerle Kara Avrupa'sı ülkelerinde hukuk devletin, Anglo-Sakson ülkelerinde devletsiz hukukun bulunduğunu söylüyor. Haksız da değil. Ben de bu ikinci toplumda yaşamayı yeğliyorum. Demokrasinin bütün boyutlarıyla gerçekleşeceğini düşünerek, hukuk devleti amacının demokrasinin ufkunu daralttığını düşünmekteyim. Anayasa hukukun üstünlüğü kavramı doğrultusunda yeni baştan düzenlenmelidir. Türk toplum tarihi konusunda derin araştırmaları bulunan Profesör Doktor Mustafa Aktağ'ın bir saptaması vardır. Devlet Türk toplumlarını yoğurup biçimlendirmiştir. Bu saptama kanımca çok önemlidir. Çünkü çağcılaşmadaki ve demokratikleşmedeki tökezlemelerimizi açıklayan verilerden biridir. Oysa batıda toplum başat öğedir ve devleti biçimlendirmiştir. O yüzden sivildir. Rönesans, reform ve aydınlanmayı yaşamamış bir toplumda, hukukun üstünlüğü sivil topluma doğru evrilmede kapıları açabilecek anahtarlardan biridir. Ülkemizde çözülemeyen bir sorun da devletle din ilişkisi, yani laikliğin hukuksal boyutudur. Devletin dinler karşısında takınacağı tutumlar çeşitlidir. Sami Selçuk, Laiklik, Uygarlık Yayınları, İstanbul 1995. Birincisinde dinsel ve siyasal otoriteler sınırları belirsiz biçimde iç içedir. Eski ve orta çağlarda yaşanan olgu budur. İkincisinde devlet dinsel otorite ile bütünleşmiştir. Onun buyruğundadır. Yönetim katı, yaşam Tanrı'yı bile yoracak oranda bunaltıcıdır. İran, Suudi Arabistan gibi. Üçüncüsünde devlet dinlerden birini resmen tanır. Ancak demokrasi iyi işlediğinden bu tanıma laik uygulamayı fazla örselemez. Yunanistan, İsveç, Norveç, Danimarka, Liechtenstein, Finlandiya, Arjantin, Kolombiya, Costa Rica, Paraguay, Bolivya, El Salvador buna örnektir.